Ayrım 15.
Sayfa 162. Sonunda modası geçmiş bir kıssadan hisse çıkması koşuluyla eğlenceli iş yeri nükteleşmelerine meraklı olan Telford, "Neye gülüyorsunuz?" diye sordu. Bir not defteri. Dikimli kötü elbiseler giyen, mavi benekli papyon takan iri yarı biriydi Telford. Derisi çilliydi. Usturaya gelmeyen, kolayca kesilen türdendi. Bu yüzden de bir kesiğin kanını durdurmak için çenesine ya da kulağına bastırılmış küçük bir pamuk topağıyla dolaşırdı her zaman. Hep çok konuşkan, yanlış bir bonhomie ile, saflıkla yüklü, ağzına uymayan takma dişleriyle savaş halindeymiş izlenimi veren bir insandı. Gırtlak sesleri çıkartır, soluğu kesilir, gevşek patlamalı sesleri ısırır ya da yumuşak damak seslerini yutar, şakalarını anlatırken ya da kendi şakalarına sarsıla sarsıla gülerken bir balık gibi soluk soluğa kalır, üst dişleri diş etlerinin üzerinde bir aşağı bir yukarı oynayıp dururdu. "Sana bir şey söyleyeyim mi delikanlı? İşte bu çok hoştu," diye feryat ederdi. Sansür bölümünde aynı odayı paylaştığım iş arkadaşı olarak onu pek sevimsiz bulmuyordum. Çünkü fazla çalışmayı gerektiren bir işim yoktu. Üstelik o bu işte deneyimli biri olarak bana her zaman akıl vermeye hazırdı. Ayrıca o masalsı eski günlerle ilgili kendisinin, Tommy Telford'un çok önemli bir kişi, bizim şu anki şefimiz Maskilin'den sonra yetki ve görev derecesi bakımından ikinci adam olduğu günlerle ilgili inatla yinelenen öyküleri de seviyordum. Ondan hep tu diye söz eder ve bir zamanlar Arap bürosu olan bu bölümün bundan çok daha iyi günler gördüğünü, şimdi ise Orta Doğu konusundaki sivil yazışmaların gelgitiyle uğraşan basit bir sansür bölümüne indirgendiğini özellikle vurgulardı. Üç ayrı hece üzerine basa basa söylediği, casuslukla karşılaştırıldığı zaman bayağı bir iş. Daha geri gelmemecesine geçip gitmiş o eski debdebenin öyküleri, deyim yerinde ise iş yeri yaşamının Homeros destanını oluşturuyordu. İş aralarında ya da bir vantilatörün bozulması gibi küçük bir kaza, bu havasız yapıda dikkatimizi işimize vermeyi olanaksızlaştırdığı öğle sonlarında coşkuyla anlatılan öyküler. Pursevardhan ile Maskelin arasındaki uzun süren kıyasıya kavgayı Telford'dan öğrendim. Bir anlamda suskun Tu generalle Montoliv arasında bir başka düzlemde süren bir kavga. Çünkü Maskelin sivil kılığını çıkarıp alayına dönmeye can atıyordu. Bu istek engellenmişti. Montoliv, kekin içinde görünen erikler gibi mavimsi damar kümeleriyle dolu tombul ellerini sallayarak Telford'a kesik kesik iç çekmelerle anlatmıştı. Montoliv savunma bakanlığıyla konuşmuş, Maskelin'in istifasını kabul etmemeleri konusunda onları etkilemişti. Belki de haftada iki kez gördüğüm Tu generalin yüzünde çölde bunca şey olup biterken sivil bir dairede kısılıp kalmış olmaya karşı duyduğu öfkeden doğan bir somurtkanlık, bir terslik okunduğunu söylemeliyim. Ama kuşkusuz meslekten hangi asker olsa böyle olurdu. Telford büyük bir açık yüreklilikle, "Biliyor musunuz?" demişti. Bir savaş çıktığında hemen hemen herkes terfi eder dostum. Herkes. Herkes gibi Tuğ'un da meslek hayatını düşünmeye hakkı var. Bizim için başka. Biz sivil doğmuşuz bir anlamda. O, kendisi Doğu Akdeniz'de Zante, Patras gibi yerlerde oturarak yıllarca kuş üzümü ticaretiyle uğraşmıştı. Mısır'a geliş nedenleri biraz karışıktı. Büyük bir İngiliz sömürgesinde yaşamı daha hoş bulmuştu belki de. Bayan Telford toplu iğne yastığı gibi şapkalar giyen, leylak rengi rujlar süren, küçük, şişko bir kadıncağızdı. Sanki kralın doğum gününde büyükelçiliğe çağrılmak için yaşar gibiydi. Resmi kabul törenine bayılıyor, Mavis, evet bayılıyor. Ama Montoliv ile aralarındaki yönetimsel savaşta şimdiye kadar hiçbir utku kazanmamışsa bir takım avuntular vardı. Telford öyle diyordu. Tuğ'un özel bir zevk duyabileceği şeyler. Çünkü Montoliv de hemen hemen aynı geminin içindeydi. Sık sık kullandığı bir deyimle Telford'un kıkır kıkır gülmesine neden oluyordu. Anlaşıldığına göre Montoliv de bu görevini başından atmaya daha az istekli değildi. Mısır'dan başka bir yere atanmak için gerçekten de birkaç kez başvurmuştu. Ama ne yazık ki personeli dondurma siyasetinin arasına savaş girmiş, Montoliv'in hiç de dostu olmayan Kenilworth bu siyaseti uygulamakla görevlendirilmişti. Eğer Tu generalin elini kolunu bağlayan Montoliv'in çevirdiği gizli dolaplarsa, Berikine de hiç kuşkusuz yeni atanan personel danışmanı bağlıyordu. bu savaş durumu sona erinceye kadar. Telford bütün bunları bana anlatırken yağ gibi kaygan ellerini ovuşturuyordu. Isırırken ısırılmak gibi bir durum dedi. Bana sorarsanız Sir David'den daha önce kaçmayı becerecektir Tuğ. Bu dediklerimi unutma dostum. Ne demek istediğinin anlaşıldığını gösteren ciddi bir kafa sallanması yetiyordu ona. Telford ile Maskell'in arasında bana ilginç gelen tuhaf bir bağ vardı. Dirhem'le konuşan yalnız bir askerle coşkun bir gezginci satıcı. Bunların ortak yanı ne olabilirdi Tanrı aşkına? Basılı görev listesindeki yan yana duran adları bile ister istemez bir müzik topluluğunu ya da saygıdeğer yöneticileri olan bir şirketi anıştırıyordu. Ama galiba hayranlığa dayanan bir şeydi bu bağ. Çünkü Telford şefinin önünde tuhaf bir hayranlık ve saygıyla hareket ediyor, büyük bir canlılık ve kaygıyla çevresinde dört dönüyor, vereceği buyrukları önceden sezip ondan bir övgü sözü duyabilmek için can atıyordu. Aşırı salyalı, evet efendim, hayır efendimleri takma dişlerin arasından bir guguklu saat kuşunun duygusuz düzenliliğiyle çıkıyordu. Tuhaf ama bu dal kavuklukta hiçbir yapmacıklık yoktu. Aslında yöneticiler arası bir aşk serüveni gibi bir şeydi. Çünkü Maskell'in yokken bile ondan olabildiğince büyük bir saygı, taparcasına bir hayranlıkla söz ediyordu Telford. Buna ayrıca toplumsal düzeyine duyduğu hayranlığı, kişiliğine ve yargı yeteneğine duyduğu derin saygıyı da eklemiş olarak. Sırf merak yüzünden Maskell'ini meslektaşımın gözüyle görmeye çalıştım. Ama sınırlı yetenekleri olan, dünyadan bezmiş özel okul öğrencileri ağzıyla heceleri yutarak konuşan, soğuk, iyi yetişmiş bir askerden öte bir şey göremedim. Gene de Telford öylesine büyük bir coşkuyla, neredeyse gözleri yaşararak, "Tuğ gerçekten demir gibi bir adamdır." derdi ki, "Direk gibi dimdiktir. Evet öyledir bizim Tuğ. Kendi düzeyinin altında bir iş yapmak için asla eğilmez." Belki de doğruydu. Ama şefimizin benim gözümdeki önemsiz yerini değiştirmiyordu. Hayranlık duyduğu adam için bir takım önemsiz işler yapmayı kendisine görev edinmişti Telford. Örneğin bir hafta gecikmeli Daily Telegraph gazetesini her sabah alıp büyük adamın masasına bırakmak gibi. Maskell'in boş odasının cilalı tabanına basarken, çünkü biz işe erken geliyorduk, titiz bir yürüyüş geliştirmişti. Sanki arkasında ayak izi bırakmaya korkarmış gibi. Çalışma masasına kesinlikle gizlice gidiyordu. Yeşil yazı altlığının üzerine bırakmadan önce gazeteyi katlayıp parmaklarını kat yerinden geçirişi bana kocasının yeni ütülenip kolalanmış gömleğini katlayan bir kadını anımsatıyordu. Tuğ generale gelince bu içten hayranlığın yükünü taşımaya hazırdı. Zaten pek az insan karşı koyabilir böyle bir şeye. Belli bir görüşme amacı olmaksızın haftada birkaç kez odamıza uğrayıp arada bir resmiyet dışı tatsız tutsuz şakalar yaparak piposunun sapını hafifçe neredeyse utangaç bir biçimde ona doğru sallayıp şakanın yöneldiği kişiyi işaret ederek masalarımızın arasında bir aşağı bir yukarı ağır bir yürüyüş tutturup gezinmesi başlangıçta şaşırtmıştı beni. Gene de bu ziyaretler sırasında göz çevresi kırışmış, esmer tazı yüzünün ifadesi hiç değişmedi. Ne de bilerek seçtiği ses tonunda bir değişiklik oldu. Dediğim gibi başlangıçta bu ziyaretler beni şaşırttı. Çünkü Maskell'in neşeyle ilgisi olmayan, yapılması gereken iş dışında başka konularda pek ender konuşan bir insandı. Sonra bir gün çalışma masalarımızın arasında ağır ağır çizdiği özenli kişilikte bilinçsiz bir beğenilme merakının izlerini yakaladım. Dişisinin karşısında gözlerle süslü kocaman yelpazesini açan bir tavus kuşunu ya da sırtlarındaki giysileri göstermek için Arap dansı yapar gibi dönen bir mankeni anımsattı bana. Maskell'in düpedüz hayranlık toplamak, kişiliğinin ve eğitiminin hazinelerini Telford'un önüne saçmak için gelmişti. Bu kolay başarı, eksikliğini duyduğu iç güvenliğini ona sağlayabilir miydi acaba? Bunu söylemek güçtü. Gene de iş arkadaşının safça hayranlığının içini ısıttığı belliydi. Bilinçsiz olduğuna hiç kuşkum yok. Yalnız bir insanın bu dünyada şu ana kadar kazandığı tek candan hayranına karşı bu davranışının. Ama o buna ancak eğitiminden gelen alçak gönüllülükle karşılık verebiliyordu. Bir beyefendi olmayan Telford'u için için küçümsüyordu. Onun duymayacağı zamanlarda içini çekerek "Ah zavallı Telford" diye mırıldandığı duyulabilirdi. Zavallı Telford. Sesinin kederli düşüşü, değerli ama ne yazık ki esinden yoksun birine duyulan acımayı yansıtıyordu. Yani işte o ilk yorucu yaz süresince iş arkadaşlarım bunlardı. Arkadaşlıklarının bana hiçbir zararı yoktu. Zihnimi rahat bırakan, başımı ağrıtmayan bir işti. Bana hiçbir toplumsal zorunluluk yüklemeyen önemsiz bir görevim vardı. İş dışında görüşmezlik. Rushdie yakınlarında, kent merkezi dışında, küçük bir kenar mahalle villasında otururdu Telford. Maskelin ise Cecil'in en üst katındaki kasvetli yatak odasından pek kımıldamıyor gibiydi. Bu yüzden iş yerinden dışarı çıkar çıkmaz, işi kafamdan büsbütün çıkarıp bir kez daha kent yaşamına ya da ondan geriye ne kaldıysa ona dönmekte özgürdüm. Clea ile olan yeni ilişkimiz de öyle. Hiçbir sorun çıkarmıyordu. Belki de bu ilişkiyi kesin çizgilerle tanımlamaktan bilerek kaçındığımız, kendi doğal yolunu izlemesine, kendi yazgısını gerçekleştirmesine izin verdiğimiz için. Söz gelişi Clea'nın evinde sürekli kalmıyordum. Çünkü bazen bir resme çalışırken konuyla baş başa kalabilmek için birkaç gün tam bir yalnızlık içinde eve kapanmak isterdi. Bazen bir hafta, bazen daha çok süren bu aralar duygulanımları hiç zarar vermeden sivriltir, tazelerdi. Gene de bazen böyle bir anlaşmadan sonra bir yerde birbirimize rastlar, kararlaştırdığımız o üç gün ya da bir hafta daha dolmadan dayanamaz, askıya aldığımız ilişkiyi sürdürürdük. Kolay değildi. Bazen akşam saatlerinde Baudrot kahvesinin yağlı boyalı küçük tahta terasında yalnız başına oturmuş, dalgın dalgın boşluğa bakarken rastlardım. Taslak dosyası önünde dururdu. Kapağı açılmamış durumda. Bir ada tavşanı gibi hiç kımıldamadan oturur, Cafe Vienosis'ten dudağının üstüne bulaşmış küçük kaymak bıyığını silmeyi unutmuştur. Böyle bir anda tahta parmaklığın üzerinden atlayıp kollarımı ona dolamamak için olanca ağır başlılığımı toplamam gerekirdi. Bu dokunaklı ayrıntı onun anısını içimde öylesine güçlü alevlendiriyordu, öylesine çocuksu, öylesine dingin bir görüntüsü vardı. Gözlerimin önüne sevgilim Clea'nın içten ve ateşli imgesi geliyor, ayrılık birden dayanılmazlaşıyordu. Öte yandan bir park kanepesine oturmuş okurken gözlerimin üzerine soğuk ellerinin bastırıldığını duyumsar, onu kucaklamak için hemen arkama döner, ince yazlık elbisesinin vücut kokusunu içime çekerdim. Bazen hem de çoğunlukla tam onu düşündüğüm bir anda bir mucize gibi oturduğum daireye çıka gelir beni çağırdığını duydum. Ya da nedense birden seni görmeyi öylesine istedim ki derdi. Böylece hiç beklemediğimiz anlarda bizi yeniden tutuşturan bu karşılaşmaların soluk kesici bir güzelliği vardı. Sanki günlerdir değil de yıllardır ayrıymışız gibi. Bu tasarlanmış ayrılıklarda gösterdiğimiz soğukkanlılık, Fosca ile ilişkisinde aynı ölçüyü tutturması, aya tırmanmak kadar güç olan Pombal'de hayranlık uyandırıyordu. Sabahları dudaklarında onun adıyla uyanıyor gibiydi. Sağlığını sormak için kaygıyla telefon etmekti ilk işi. Sanki ayrı kalınca bilinmez korkunç tehlikeler onu bekliyormuş gibi. İş yerinde çeşitli görevlerle geçen günü onun için tam bir işkenceydi. Onu görmek için koşar öğle yemeğine mutlaka eve giderdi. Hakkını yememeli. Onun bu düşkünlüğü karşılıksız kalmazdı. Her ne kadar aralarındaki ilişki temizliği yönünden iki yaşlı emeklininkine benziyorduysa da. Resmi bir yemek yüzünden geciktiği zaman Fosca üzüntüsünden hasta olurdu. Yo, beni kaygılandıran bağlılık sorunu değil, onun güvenliği. Ne kadar dikkatsiz araba kullandığını biliyorsunuz. Neyse ki bu sıralar limandaki gece bombalamaları, sokağa çıkma yasağı gibi toplumsal etkinlikleri engelliyordu. Böylece her geceyi birlikte satranç ya da iskambil oynayarak ya da yüksek sesle kitap okuyarak geçirme olanağını buluyorlardı. Ben Fosca'yı düşünceli, neredeyse derinlikli bir genç kadın olarak buldum. Mizahtan yoksunca ama ilk karşılaşmamızda Pombal onu anlatırken kuşkulanır gibi olduğum aşırı iffet düşkünlüğüyle de ilişkisi yok. Etkili, değişken bir yüzü var. Zamanından önce belirmiş kırışıklıklar, mülteciliğin kötü anılarının izleri olabilirlerdi kuşkusuz. Asla yüksek sesle gülmüyordu. Gülümsemesinde düşünceli bir kederin izi vardı. Ama akıllı bir kadındı. Korkusuzca ve kafalı yanları her zaman hazırdı. Gerçekten de Fransızların bir kadında haklı olarak önemsedikleri esprit, ruh, kafa, akıl denen nitelik. Gebelik döneminin sonlarına yaklaşıyor olması Pombal'i çok daha özenli, çok daha tutkun bir insan yapmış gibiydi. Gerçekten de çocuğa sevinirmiş gibi davranıyordu. Yoksa amacı kendisinin olduğunu düşündürtmek miydi? Erkekliğini yitirdiğini düşünebilecek insanlara gösteriş olarak. Karar veremiyordum bir türlü. Yaz öğleden sonraları Kotrası'nın kıç tarafına oturmuş, denize batırdığı ak elini sularda sürükleyen Foska ile birlikte limanda dolaşırdı. Bazen Foska ona kuş sesi gibi küçük, temiz bir sesle şarkılar söyler. Bu onu kendinden geçirirdi. Parmağıyla tempo tutarken tipi iyi bir Borghese Papa de Famille, burjuva aile babası görünümüne girerdi. Geceleri bombalama bitene kadar satranç tahtasının başında oturmayı yeğlerlerdi. Aşağı yukarı tek seçenek ama top atışlarının iğrenç gürültüsü ona sinirsel baş ağrıları verdiğinden sigaraların filtrelerini keserek kendilerine kulaç tıkaçları yapmıştı. Böylece sessizlik içinde dikkatleri dağılmadan oturabiliyorlardı. Ama böylesine bulanık, yani üzerinde böylesine çok konuşulmuş, böylesine derinliğine incelenmiş ama eyleme konmamış bir ilişkide normal sayılabilecek güvensizlikler, korkular uyandıran dış olaylar bu sakin uyuma bir iki kez gölge düşürmüştü. Bir gün onu sırtında sabahlığı, ayağında terlikleri, kuşku uyandıracak kadar şaşkın, hatta gözleri kızarmış durumda dururken buldum. "Ah Darli!" diye sertçe içini çekti. Damla hastalığı koltuğuna çökerek sanki kökünden koparacakmış gibi sakalını parmakların arasına aldı. "Bu kadınları asla anlayamayacağız. Ne kötü şans. Belki de ben düpedüz aptalım. Foska, kocası." "Öldü mü?" diye sordum. Pombal üzüntüyle başını salladı. "Hayır, kocası tutsak alınıp Almanya'ya gönderildi. Peki bu kadar telaşlanacak ne var? Utanıyorum, hepsi bu. Bu haber gelinceye kadar onun gerçekten ölmesini beklediğimizi ne ben ne de o biliyorduk. Bilinçsizce, kuşkusuz. Şimdi Foska kendinden tiksiniyor. Ama yaşamlarımızın bütün geleceği bilinçsiz olarak onun yaşam sahnesinden çekileceği düşüncesi üzerine kurulmuş. Canavarlık bu. Ölümü bizi özgürleştirecekti. Ama şimdi sorun belki yıllarca, belki de sonsuza dek ertelenecek." Aklı başından gitmiş gibi görünüyordu. Alçak sesle bir şeyler mırıldanarak bir gazeteyle yelpazelendi. "Sonunda işler daha da karıştı," diye ekledi. Çünkü Foska cephedeyken ona bu gerçeği açamayacak kadar namuslu olduğuna göre zavallı bir savaş tutsağına bunu hiç yapamaz. "Onu ağlarken bıraktım. Her şeyi savaş sonuna erteledik." Azı dişlerini gıcırtatarak oturduğu yerden bana dik dik bakıyordu. Avutucu anlamda ne söylenebileceğini bilmek güçtü. "Neden ona mektup yazıp anlatmıyor?" "Olamaz, acımasızlık olur. Hem tam da çocuk doğmak üzereyken. Hatta ben, Pompal bile onun böyle bir şey yapmasını istemem, asla. Onu elinde bir telgraf ağlarken buldum dostum. Büyük bir acıyla, ah George Gaston," dedi. "Onun böyle tutsak düşmesinden çok ölmesini beklediğimizi anladığım için ilk kez aşkımdan utanıyorum. Sana biraz karışık gelebilir ama onun coşkuları öyle katıksızdır ki onur ve gurur duygusu falan. Daha sonra çok komik bir şey oldu. İkimizin de acısı öylesine büyüktü ki ben onu avutmaya çalışırken elim kayıverdi ve biz hiç farkına varmadan gerçekten sevişmeye başladık. Çok tuhaf bir olay. Üstelik yapılması kolay da değil. Sonra kendimize geldiğimizde yeniden ağlamaya başladı. İlk kez size karşı bir nefret duyuyorum George Gaston. Çünkü artık bizim aşkımız da herkesinkinin düzeyine indi. Onu bayağılaştırdınız," dedi. "Kadınlar ne yapıp ne edip insanı hep haksız çıkartırlar. Ben sonunda bu işi yaptık diye öylesine sevinç içindeyken, bu sözler beni öylesine büyük bir mutsuzluğa sürükledi ki birden kendimi dışarı attım. Tam 5 saattir görmüyorum onu. Belki de bu her şeyin sonu olmuştur. Ah, ama sorun aydınlanıncaya kadar bizi besleyecek bir şeyin başlangıcı da olabilirdi. Belki de çok aptal bir kadın." Pombal'in şaşkınlıktan ağzı bir karış açıldı. "Bunu nasıl söyleyebilirsin? Bütün bunlar onun çok ince ruhlu bir insan olmasından kaynaklanıyor. Hepsi bu. Böylesine duyarlı biri için aptalca şeyler söyleyerek acımı bir de sen artırma." "Peki telefon et ona." "Telefonu bozuk. Of, diş ağrısından da kötü bir şey. Hayatımda ilk kez canıma kıyma düşüncesiyle oynaştım. Bu sana hangi noktada olduğumu gösterir." Ama tam bu sırada kapı açıldı ve içeriye Foska girdi. O da ağlamıştı. Tuhaf bir yukarıdan bakışla durup kollarını Pombal'a uzattı. Sevinçten anlaşılmaz hırıltılı bir çığlık atan Pombal, onu tutkuyla kucaklamak için sabahlığıyla odanın karşısına sekti. Onu kollarının çemberine aldı. Koridordan ağır ağır odasına gittiler, içeriye kapandılar. Daha sonra onu o akşam Fuat Caddesi'nden aşağı bana doğru gelirken gördüm. Yüzünde güller açmıştı. "Yaşasın!" diye haykırıp pahalı şapkasını havaya fırlattı. "Je suis Saint-Finla, Nihayet varım. Şapka havada geniş bir parabol çizip yolun ortasına düşerek arka arkaya hızla geçen üç araba tarafından çiğnendi. Pombal ellerini birleştirdi. Sanki bunu görmek ona dünyanın en büyük zevkini vermiş gibi yayvan yayvan gülümsedi. Sonra ay gibi parlayan yüzünü gökyüzüne çevirdi. Sanki bir işaret, ilerisi için kötü bir belirti arıyor gibiydi. Yanına geldiğim zaman ellerimi tutup, "Kadınların şu olağanüstü mantıkları," dedi. "Gerçekten de bu dünyada duygularını anlamaya çalışan bir kadın görüntüsünden daha olağanüstü bir şey olamaz. Bu görüntüye tapıyorum ben, tapıyorum. Aşkımız, Foska, artık tamam." Çok şaşırdım, inan ki çok şaşırdım. Ben bu konuda asla böylesine doğru bir mantık yürütemezdim. Dinle. Her an ölüm tehlikesi içinde olan bir adamı aldatmaya asla gönlü razı olamazdı. Ama artık parmaklıkların gerisinde güvenlikte olduğuna göre durum farklı. Normal davranmakta özgürüz. Henüz kuşkusuz ona söyleyerek incitmeyi düşünmüyoruz. Pursevardi'nin dediği gibi yemeğimizi mutfakta gizlice yiyeceğiz. Sevgili dostum, olağanüstü bir şey değil mi? Foska bir melek. Kısacası bir kadın desene. Bir kadın. Bu sözcük istediği kadar görkemli olsun, onun gibi birine yetmez. Kişnel gibi gülmeye başlayıp sevgiyle omuzlarımı yumrukladı. Uzun caddeyi ikimiz birlikte yürüdük. Pierre Antoine'ye gidip ona pahalı bir armağan alacağım. Kadınlara ömründe asla armağan vermemiş olan ben. Asla. Bana hep saçma gelirdi. Bir zamanlar çiftleşme mevsiminde penguenlerle ilgili bir film görmüştüm. Erkek penguen, ondan daha komik, daha çok erkeğe benzeyen bir şey olamaz, taş toplayıp birleşme önermek üzere seçtiği dişinin önüne koyuyor. Bunun anlamını kavrayabilmek için görmek gerek. Ben de şimdi bir erkek penguen gibi davranıyorum. Aldırma. Aldırma. Artık bizim öykümüz ister istemez mutlu sonla bitecek. O zamandan bu yana sık sık anımsadığım uğursuz sözler. Çünkü birkaç ay sonra Foska artık sorun olmaktan çıkacaktı. Pursevardi'nin kız kardeşinden uzun süre ses çıkmadı. Oysa hala yazlık elçilik konağında olduğunu biliyordum. Montolive gelince, onun ziyaretleri resmi muhtıra defterine işlendiği için 10 günde bir, bir geceliğine Kahire'den geldiğinden haberim vardı. Bir süre ondan bir işaret bekledim. Ama zamanla varlıklarını neredeyse unuttum. Büyük bir olasılıkla onların da benimkini unuttuğu gibi. Bu yüzden olacak iş yeri telefonumda Liza'nın sesini ilk duyduğumda hiç beklenmedik bir konukla karşılaşmış gibi oldum. Sürprizlerin çok azaldığı, hoş karşılanmadığı bir dünyada karşılaşılan bir sürpriz. Herhalde benden söz edildiğini duymuşsunuzdur. Abimin bir dostu olarak sizinle konuşmak istiyorum diyen yaşı belirsiz bir yeni yetmenin olabilecek etsiz kemiksiz tuhaf bir ses. Ertesi akşam özel, resmi olmayan, teklifsiz olarak tanımladığı, bana Montolivi'nde orada hazır bulunacağı kanısını veren akşam yemeği çağrısı. İki yanı tam İngiliz usulü şimşir ağacı çitlerle kaplı, uzun, özel yol boyunca yürüyüp yazlık konutu çevreleyen çam korusunu geçerken içimde garip bir merakın kımıldadığını duyumsadım. Durgun, sıcak bir geceydi. Çölde bir yerlerde biriken, daha sonra toz bulutlarını kentin sokaklarında duman sütunları gibi yuvarlayacak olan Hamsi'nin belirtisi olabilecek türden bir gece. Ama hava henüz sert ve açıktı.